Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Çınaraltı programına hoş geldiniz. Evet, şu anda radyonuz TGRT FM ve biz sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle Bağ Bali'nin renkli portrelerinden birisi vardı. Kaleminden kan damlayan köşe yazarı derlerdi ona. 30'lu yıllarda Cumhuriyet Gazetesi'nde 3. sayfanın orta sütunu ona ayrılmıştı. Abidin Daver 2. sayfada suya sabuna dokunmayan yazılar yazardı. Dış politika sütununu da Muharrem Feyzi Togay işgal ederdi. İkinci Dünya Savaşı başlayınca askeri mütehassıs uzman olarak Hüseyin Hüsnü Erkelet Paşa da günlük askeri yazılar yazmaya başladı. Başyazarlık tabii Cumhuriyet Gazetesi'nde Nadir Nadi'nin uhdesindeydi. Ve bu yazarların hepsi ve bizim şu anda kendisinden bahsedeceğimiz meşhur Peyami Safa adeta bir Nazi yazı mangası oluşturmuşlardı. Çünkü hepsi Nazi Almanya'sının o günlerde hakimiyeti elinde tutan Almanya'da Nazi Almanya'sının son zaferi kazanacağından emindiler. Peyami Safa bu Nazi yazı mangasının tabir caizse bir çeşit lideri, bir onbaşısı gibiydi. Anlatılamayacak derecede Hitler hayranıydı sevgili dinleyiciler. Bir tek kelime Almanca bilmediği halde Hitler'in nutukları radyo ile neşredilirken radyonun başından ayrılmazdı. Adeta mest olunmuş bir halde, efendim, anlatılmaz bir heyecan içinde sonuna kadar bu nutukları dinlerdi. Nazi liderinin her nutkunu dinledikten sonra da bir çeşit heyecan krizi geçirirdi. Tabii bu derece Hitler hayranı olduğuna göre o derecede de komünizm düşmanlığı vardı kendisinde. Günlük fıkralarının çoğunun mevzu Amerika'yı övmek, Almanya'yı övmek, komünizmi de alabildiğine yermek olurdu. Onda bu komünizm düşmanlığının ve Alman hayranlığının ne zaman ve nasıl başlamış olduğunu bilen yoktu. Hatta bazıları onun daha sonradan sonraya böyle Alman hayranı ve komünist aleyhtarı olduğunu, efendim, daha genç yaşlarda solcu olduğunu söylerler. O zamanlar Rus konsolosluğunda sık sık verilen ziyafetlerde hazır bulunurmuş ve daha sonra Rusya'ya sığınan Nazım Hikmet'i çok takdir edermiş. Onunla hatta dost imişler. Bunun en büyük delili yazmış olduğu en belli başlı romanlardan 9. Hariciye Koğuşu'nu, ki bu televizyonda da malum film olarak oynadı ve defalarca basıldı. Bu romanını Nazım Hikmet'e ithaf etmişti. Sonra ne olmuşsa olmuş, Peyami Safa fikrini, akidesini değiştirdi. Ve bir numaralı komünizm ve tabii Nazım Hikmet düşmanı oldu. Rivayete nazaran bunun babası İsmail Safa bir Jön Türk'tü ve Alman taraftarıydı. Belki de Peyami Safa ileri yaşında babasının yoluna girdi. Bir de tabii geleneksel bir efendim müttefik düşmanlığı, İngiliz-Fransız düşmanlığı vardı o zaman. Osmanlı Devleti'nin yıkılışında oynadıkları rolü nazar itibari alanlarda bir Alman hayranlığı vardı. Bir de tabii Hitler'in böyle kararlı, dirayetli kendilerince hareketleri demek ki onları etkiledi. Ve işte vaktiyle solcu olan Nazım Hikmet dostu olan Peyami Safa bile tuttu. Komünist ve Nazım Hikmet düşmanı oldu. Hatta bu yüzden aralarında uzun müddet çok sert polemikler, kalem münakaşaları geçti. Nazım Hikmet genç yaşta babası İsmail Safa'yı kaybettiği için Peyami Safa'ya yetim-i Safa diye bahsederdi. Bir hicvinde kendisinden bahsederken de Cumhuriyet Gazetesi kurucusu Yunus Nadi'nin şişmanlığını ima ederek şişman, göbekli patron veletlerinin doğru yol göstericisi diye ondan bahsederdi. Tabii Peyami Safa durur mu? O da Nazım Hikmet'in vatan hainliğinden, efendim memleketi Ruslara satmaya hazır olduğundan bol bol bahsederdi. Sevgili dinleyiciler, Peyami Safa otodidakt birisiydi. Yani kendi kendini yetiştirmiş kişilerdendi. İlk önce doktor olmak istemişti. Zannederiz bu maksatla tıbbiyenin son sınıflarına kadar da okumuştu. Fakat tıbbiyeyi bitirememişti. Doktorluk tahsilini yarıda bırakmıştı. Daha doğrusu bırakmak zorunda kalmış ve matbuat hayatına, yazı hayatına atılmıştı. Babasından çok sağlam bir Türkçeden başka hiçbir şey tevarüz etmiş değildi. Kendisine hiçbir şey miras kalmamıştı. Bir de vücuduna göre oldukça büyük görünen bir baş, aynı babası gibi. Vücudu ufak tefek ve çelimsizdi sevgili dinleyiciler. Gözleri aşırı derecede bozuk olduğu için kalın camlı gözlükler taşırdı. Onu resimlerinden siyah yuvarlak ve ileri derecede kalın gözlüklerinden tanımak mümkün. Ve sağlığından her zaman şikayet ederdi. Marazi, hastalıklı bir hali vardı. Fakat neredeyse yarım doktor olduğu için yine kendi kendini tedavi etmeye çalışırdı. Fakat sevgili dinleyiciler, Peyami Safa bu dış görünüşüne mukabil büyük bir medeni cesarete sahipti. Polemikte o devirde hemen hemen üzerine hiç kimse yoktu. Ufacık elleriyle tuttuğu kalemlerinden kan damlardı. Öyle derlerdi. Kaleminden kan damlayan köşe yazarı, muharrir derlerdi Peyami Safa için. Yalnız gazetelerde değil, bir haftalık dergilerde de mesela Çınar Dibi, biz şimdi Çınaraltı'yız, orada Çınar Dibi dergisinde yazıları vardı tabii. Nazi hayranı yazılarını her zaman rastlamak mümkündü. O yazıları o devirde bir gençlik zümresi çok beğenerek okurdu ve bu zümrenin üzerinde hayli tesiri vardı ve Peyami Safa'ya genişçe bir hayran kitlesi hayran olmuştu. Hayran kitlesi vardı. Bu yazılarla böyle bir kitle edinmişti Peyami Safa. Ancak şimdi bu anlattıklarımızdan zannetmeyin ki sevgili dinleyiciler, Peyami Safa çok ciddi işlerle meşgul bir yazardır. Peyami Safa'nın çok değişik yanları da vardı. Bir defa bütün çelimsizliğine, hastalıklılığına rağmen güzellere karşı bir hayranlık duyardı. Edip de sayılır, sanat dergilerinde, toplantılarda mutlaka boy gösterirdi. Hatta Türkiye'de tertip edilen ilk güzellik müsabakalarında sahnede güzelleri teker teker esprili sözlerle takdim eden de o olurdu. Peyami Safa Babali'de gazetelerde, mecmualarda hemen her türde yazı yazmakla meşhurdur. Kendi kendisine Fransızca öğrenmişti ve bu Fransızcadan da küçük tercümeler yapmıştı. Bu çeşitli yazı türleri arasında en başarılı olduğu çeşit, tür, polisiye romanlar yazmaktı. Peyami Safa meşhur Fransız polisiye roman kahramanı Arsène Lupin'e benzer bir tip meydana getirmiş. Adını da Cingöz Recai koymuştu. O da tıpkı Arsène Lupin gibi el avuca sığmaz, son derece zeki, son derece kurnaz, efendim cesur, gayet kuvvetli, aynı zamanda da yakışıklı bir tipti. Büyük işler çevirirdi, soygunlar yapardı. Sonra da yaptığı vurgunları yine de Arsène Lupin gibi fıkaralara, muhtaçlara dağıtırdı, Robin Hood gibi. Peyami Safa bu polis romanlarında, polisiye romanlarda kendi adını kullanmazdı. Server Bedi mahlasını takma ismini kullanırdı. O zamanlar bu çeşit romanlar o kadar moda olmuştu ki herkes bu romanları okurdu ve Peyami Safa kadar, daha doğrusu Server Bedi kadar çok okunan başka bir polisiye roman yazarı, bir ikinci kişi çıkmış değildi. Öte yandan sevgili dinleyiciler, Peyami Safa'nın Türkçesi çok kuvvetliydi ve el yazısı da çok güzeldi. Ercüment Ekrem Talı'dan sonra en güzel el yazısı olan yazar Peyami Safa olarak bilinirdi. Buna mukabil yazısı en kötü ve en okunaksız olan yazarlar Ahmet Agayev, meşhur Ahmet Ağaoğlu'yla Fali Rıfkı Atay olarak bilinir. Sevgili dinleyiciler, evet, Peyami Safa o pırıl pırıl zekasına rağmen umumiyetle çok talihsiz bir yazar olarak tanınır. Bunun da sebebi hep yanlış atlara oynamasıdır. Bu yüzden hem şöhretini sürdürememiş hem de dost edinemeyip hemen hemen yalnız, yapayalnız yaşamıştır. Mesela bütün varlığıyla Nazi hayranlığına sarılmıştı. Sonra Almanya yenilmeye başlayınca ruhen sarsıldı. Beraberce mücadele etmekte olduğu kalem arkadaşları birer birer onu terk etmeye başladılar. Baş üstünde tutulduğu gazeteden uzaklaştırıldığı zaman daha da üzüldü. Ama Peyami Safa eski terbiye almış bir kimseydi, haysiyet sahibiydi. Her şeye rağmen yolunda yürüyecek, hak bildiği yolda tek başına da kalsa dönmeyecekti. Bunun için Tasvir gazetesine geçti. Ne var ki bu da Nazi Almanyası'nın çöküşüne mani olamadı. Zaten Türkiye'de de demokrasi ilk defa sahneye konuyordu. Babali de onunki kadar kuvvetli kalemlere çok ihtiyaç vardı. O da Almanya ve Hitler'i övmekten yavaş yavaş sıyrıldı ve hiç sevmediği İsmet İnönü'nün karşısında bulunan gizli muhalefeti övmeyi daha karlı, daha faydalı gördü. O güne kadar Hitler atı üzerine oynamıştı, sonunda da kaybetmişti. Şimdi ise muhalefet atı üzerine oynayacaktı ve kazanacaktı. Evet, şimdi oynadığı at muhalefet atı üzerine oynamıştı. Belki de gerçekten kazanacaktı ve 50 yılında, 1950 yılında milletvekili bile belki seçilebilirdi. Ancak insanın talihi bir defa ters işlemeye başlamasın. Yine olmadı. Hükümetin dayandığı Cumhuriyet Halk Partisi bu kaleminden kan damlayan yazarı kendi safına çekebilmek için her fedakarlığı yapmaya karar verdi. Kesenin ağzını açınca o haysiyet sahibi Peyami Safa birdenbire iktidar saflarında görüverildi. Evet, namuslu insanlar çok pahalıdır demişler ya, onun gibi Peyami Safa da ne kadar haysiyetli ve namuslu olursa olsun parayı bastırınca Halk Partisi yanında iktidar safına geçti. Şimdi bir iktidar organı olan gazetede yazı yazmaya başladı. Ve önceleri nasıl Nazi Almanyası'nın aleyhinde bulunan herkesi komünistlikle suçlamış ise, şimdi de iktidarın karşısında bulunan, onu tenkit eden, eleştiren herkesi, her zümreyi komünistlikle suçlamaktan geri kalmıyordu. Evet, dediğimiz gibi bu sefer artık kazanacağına inanıyordu. Cebine de bolca para giriyordu. Ama bu da uzun sürmedi. Tuttuğu at ikinci defa olmak üzere yine kaybetti. Nitekim 1950 serbest seçimleri yapıldı, iktidar partisi kaybetti. Onun kaybetmesi, Peyami Safa'nın ikinci defa kaybetmesi demekti. Seçim neticeleri belli olduktan sonra eski iktidarın seçimin için kaybettiğini uzun maddelerle sıraladı. Ve bu arada yeni iktidarı çok ağır ve çok haksız bir şekilde itham etti durdu. Ne var ki aradan birkaç yıl geçti geçmedi, Peyami Safa bu sefer de yeni iktidarın hayranları arasında görülmeye başlandı. Bu sefer ona göre bütün komünistler eski iktidar partisinde, Halk Partisi'nde toplanmıştı. Yani Peyami Safa tuttuğu atı yine değiştirmişti. Kırat bütün koşulları kazanıyordu. Bu gidişle Orta Asya'ya kadar da koşabilecekti. 1960 ihtilali sabahına kadar bu ümit içinde yaşadı durdu Peyami Safa. Ve birdenbire o sabah ne büyük ümitlerle tutmuş olduğu bu atında bu sefer kaybetmiş bulunduğunu gördü. Evet, Peyami Safa son olarak Yassıada'da bir mahkemede şahitlik yapması için getirilmiş olduğu zaman görüldü. Kelimenin tam manasıyla yıkılmıştı. Bundan sonra herkese siyasette asla uğraşmayacağını söylerken gerçekten samimiydi. Ne var ki sevgili dinleyiciler, talihsizlikler Peyami Safa'nın yakasına bir defa yapışmıştı ve onu bırakmayacaktı. Nitekim bu sıralarda ihtiyat zabiti, yedek subay olan Biricik oğlunu bir kaza neticesinde kaybetti. Bu kendisi için altından asla kalkamayacağı bir felaket oldu. Hanım da zaten ağır hastaydı. Bu derin acılar arasında günün birinde Peyami Safa'nın ölüvermiş bulunduğu haberi alındı. Evet sevgili dinleyiciler, 1961 yılında Peyami Safa vefat etti ve böylece Peyami Safa'da bir masal oldu gitti. Artık koltuğunun altında Fransız Haşet Kitabevi'nden almış olduğu Fransa gazeteler, dergiler olduğu halde Beyoğlu'nun Le Bon kahvesinde ya da Degustasyon kafesinde görülemeyecekti. İddialı konuşmaları dinlenemeyecekti. Kendisinden başka herkesi ikna edebilen mantıklı izahlarına kimse artık kulak veremeyecekti. Sanki ne diye bu kadar büyük davaları halletmeye kalkışmıştı, bunu hiç kimse hiçbir zaman anlayamadı. Yoksa muazzam uççalardı. Tatlı dille edebiyattan, şiirden bahsederdi. İspiritizma seanslarına katılır ve onu çok canlı bir biçimde ve ruhların ebedi olduğunu ispat sadedinde anlatır dururdu. Peyami Safa birçok gazetelerde çalışmış olduğu gibi bu arada Vakit gazetesinde de bir ara boy göstermişti sevgili dinleyiciler. Gazetenin sahibi Hakkı Tarık Us bir ara nasılsa, ki cimriliğiyle meşhur bir adamdı bu, kesesinin ağzını açmıştı ve Vakit gazetesini yüksek tiraj yapan, çok satan bir gazete yapmak istemişti ve Peyami Safa ile anlaşmıştı. İlanlar yapıldı, afişler bastırıldı, Peyami Safa da kaleme sarıldı. Fakat iş yürümedi sevgili dinleyiciler. Hakkı Tarık Us paracıklarının akıp gittiğini fark edince bu işten hemen vazgeçti. Peyami Safa da gazeteden ayrıldı. Sonradan bazı tanıdıkları bu başarısızlığın suçunu Peyami Safa'ya yüklemeye kalkışınca Peyami Safa onlara şu cevabı verdi. Daha ne yapabilirdim dedi. Ben bu gazetede yazmaya başlayınca gazetenin net satışı %40 misli arttı. Bu muvaffakiyeti dedi, Babali'de göstermiş başka bir yazar var mıdır dedi. Peyami Safa doğru söylüyordu sevgili dinleyiciler. Çünkü bu hamleden evvel Vakit gazetesi sadece bir tane satıyordu. Evet, yanlış duymadınız. Sadece bir tane. Sevgili dinleyiciler, İzmir'den trene binip Manisa'ya doğru yöneldiğinizde Ege bölgesinin bereket kaynağı Gediz Nehri'ni görürsünüz. Emir Alem istasyonunda durduğunuzda küçük bir Anadolu kasabası var bu beldede. Manzarası var. Çilek ve şeftali bahçeleri var. Gözleri kamaştıracak bir şekilde. Tren Gediz Nehri kenarından devam eder. Etrafı böyle ağaçlarla kaplı, yer yer kıvrımlı bir hat üzerinde ve Üzümler Diyarı'na doğru yol alır. Her iki yanda göz alabildiğince uzanıp giden bir ova. Gediz Ovası. Hep üzüm bağları. Zaten üzüm bağlarını görünce anlarsınız ki artık Gediz Ovası'ndasınız. Efsanevi Gediz Ovası'nda. Vaktiyle bu ovanın bereketi eski kralların madalyalarında bile ifade olunurdu sevgili dinleyiciler. Akdeniz hep açlık sınırındaydı. Yeryüzünün en misafirperver denizi Ege Denizi'dir diyorlar. Fakir adalar ve çoğunluğu ihtiyaç içinde olan bir kıyılar dizisi. İşte bundan birkaç ova istisna ediyor eski tarihçiler. Bunlardan birisi de Gediz Ovası. Gediz Ovası'nı önüne alıp arkasını Sipil Dağı'na dayamış Üzümler Şehri Manisa var burada. Ege'nin güzel bahçesinde, güneş bahçesinde mutlu insanların, varlıklı insanların yaşadığı cennet misali bir köşe burası. Ve tabii tarihin ve inancın üzümle bütünleştiği bir şehir Manisa. Çok zengin tarihi eserlere sahip. Manisa Müzesi'nden bunu anlamak mümkün. Ta Roma devrine ait bir lahit var. Onun üzerinde üzümlü meyve girlandı var. Onu demek o zamandan üzüm burada meşhur. Soma'da Hızır Paşa Camii var. Orada da caminin süslemeleri arasında üzümlü meyve freskleri var. Dünya üzüm istihsalinin 1/5 ve Türkiye'deki üzüm istihsal üretiminin 1/4 Manisa'da karşılanıyor sevgili dinleyiciler. Ve Manisa'da üzüm mevsimi büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla başlar. Evet, Manisa'nın ve çevredeki ilçelerin halkı Ağustos ayının başında bağ evlerine taşınırlar sevgili dinleyiciler. Artık kesif bir çalışma devresi başlamıştır onlar için. Alaşehir'den, Manisa'dan ve yakın kazalardan ak saçlı nineler, çocuklar herkesten evvel kalkarlar efendim ve yaşlılar o el emeği, göz nuru, efendim üzüm bağlarını bizzat kendileri yetiştirdikleri üzüm bağlarını seyre dalarlar. Kim bilir neler neler düşünürler. Belki de üzümle başlayıp üzümle devam eden, üzümle biten uzun hayatlarının efendim tatlı hatıralarını geçirirler bu sabahtan. Evet, dedi ki sabahın ilk ışıklarıyla beraber hummalı bir uyanış başlar bu ovada. Hepsi bir şeker tulumbacığıdır adeta bu üzümler ve toplanmaya başlarlar. İşte o sırada bağ bozan eş dosttan kim önce en büyük ve çatal salkımlı üzümü bulup da bağ sahibinin omuzuna asarsa ondan dolgun bir bahşiş alır. Bağ bozumu besmele ile başlar. Bereket dualarıyla başlar sevgili dinleyiciler. Bir taraftan salkımlar kesilir, küfelere doldurulur. Diğer taraftan pekmezlikler, efendim sirkelikler ayrılır. Onların yeri ayrı. Kurutmalık üzümler hususi bir karışım içine bandırılıp betonlara serilerek kurutulmaya bırakılır. Bütün bu işler yapılırken bir taraftan da ananevi bağ bozumu şenlikleri tanzim edilir Manisa'da, Alaşehir'de, Sarıgöl'de. Şenlikler büyük bir heyecanla gün boyu sürer sevgili dinleyiciler. Bu arada en güzel üzümler seçilir. Efendim, dereceye giren bağ sahiplerine mükafatlar verilir. Evet sevgili dinleyiciler, bağ bozumu apayrı bir dünyadır Manisa'da ve bağ bozumu şenlikleri tabii ki. Pekmezlik üzümlerin ezilmesi, efendim şırahanede bekletilip de demlenmesi bambaşka bir alem. Her yemekte taze şıra içen çocukların başı döner, artık gına gelir şıradan. Büyük bakır tavalar pekmez ocaklarına konarak ertesi güne hazırlık yapılır. Şıralar içinde beyaz pekmez toprağı olan kıl torbalara doldurularak bir gece bekletilir. Ertesi sabah hazır bekleyen bakır tavalara gece boyunca değişime uğrayan şıralar dökülür ve kaynatılır. Kıvamına eren pekmezler ocak başında afiyetle içilir. Manisa'nın Demirci kazası var. Orada da Bağlar Vadisi'nde ayrı bir şenlik havası yaşanır. Demirci çayının oyduğu vadinin karşılıklı sırtlarına yayılmış bağ evleri var. Mahsuller olgunlaşmaya başlayınca kurdun, kuşun bağlara yaklaşmaması için gece meydan ateşleri yakılır sevgili dinleyiciler. Çocuklar ellerine tenekeler alırlar. Bağın etrafını efendim dolaşırlar. Havaryo! Havaryo! Diye bir yandan da bağırırlar. Her bağdan böyle bu şekilde neşeli çocukçılıkları yükselir. Bu esnada sevgili dinleyiciler, bağlarında misafir ağırlayanlar da gökyüzüne havai fişek atarlar ve tabii bu da şenliğe bambaşka bir renk katar. Buna komşu bağlardan da aynı şekilde cevap verirler. Siz şimdi görün o vadinin manzarasını. Hiçbir yerde emsaline, benzerine rastlanmayan muhteşem bir şehrayine dönüşür gökyüzü. Evet sevgili dinleyiciler, siz dilerseniz Ağustos ayında, Eylül ayında bu üzümler şehrine gelin. Sarıgöl'de veya Alaşehir'de bir bağ evine misafir olun. Burada üzümün tam 9 çeşidini tadın. Mahalli kıyafetleriyle bağları böyle bir renk cümbüşüne çeviren efendim insanlarla konuşarak Anadolu insanının, Ege insanının sıcak, mutlu çehresiyle karşılaşın. Üzüm festivallerini efendim beraber seyredin. Tarihle üzümün izdivacı diyorlar edipler. Bunu çok eski devirlere ait mermer lahitlerin üzerinde hayretle okuyun. Böylece hatıralarınıza unutamayacağınız renkli bir sayfa daha eklenmiş olsun. Bu haftaki Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizleri bu programa bekliyoruz ve beraber olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.